Ayrım 12, Altın Aslan, Wilbur Smith. Sayfa 116. William Pett titiz bir adamdı, hem de bazılarına göre alışılmadık ölçüde. Hal ona zeytinyağı ve yosun sodasından yapılma sabununu vermişti. O da kovalarca deniz suyuyla yıkanmış ve Delft'in alt güvertesindeki pis kokulu havuzlukta geçirdiği süre boyunca üzerinde biriken pisliği nihayet temizlemişti. Ne var ki her akşam kaptanın masasına oturan mürettebat arasında göze çarpmasına neden olan tek unsur vücut hijyeni değildi. Masada yer alan yüzleri rüzgar ve tuzlu sudan zarar görmüş ve yıllar boyu Afrika güneşinin altında bohun kaburgaları gibi koyulaşmış diğer adamların aksine Pet'in yüzü soylu bir Avrupalıya has kül beyaz rengindeydi. Bombay'a seyahat etmiş ve Earl of Cumberland'de hafif de olsa pembeleşmeden haftalar geçirmişti. Tutsaklığı solgunluğunu daha da belirginleştirmişti. Zayıf yüzü, ince sırım gibi vücudu bu görüntüyü daha da vurguluyordu. Hal ve mürettebatı yola çıkmadan evvel aldıkları taze erzaktan geri kalanları bitirmekle meşguldü. Judith ise yarı çürümüş yiyeceklere lezzet katmak için baharatları nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili geminin aşçısına nazik tavsiyelerde bulunuyordu. Hal'ın hikayesini anlatmasından bu yana iki gece geçmişti. O arada kendi adamlarından bir grubu Lostromo John Lovell idaresinde Delft'e göndermişti. Ve şimdi iki gemi kol düzeninde yol alıyordu. Ama rüzgar hala kuvvetsiz olduğundan yavaş ilerliyorlardı. Hal onlarla ne yapacağına karar verene dek Hollandalı denizcilerin hapisleri devam ediyordu. Fakat zincirli değillerdi ve geminin mürettebatıyla aynı şeyleri yiyip içiyorlardı. Bacaklarını açmaları, güneşi sırtlarında hissedip temiz hava almaları için günde iki kez güverteye çıkmalarına izin veriliyordu. Trump'a gelince, Hal babasının yenilgiye uğrattığı kişilere gösterdiği nezaketi hatırlamış ve Hollandalı kaptanın sahte kutsal emanetlerden oluşan yükü pek beyefendi olmadığını gösterse de adamın iyi muamele görmesi gerektiğine karar vermişti. Trump her akşam birlikte yemek yemek üzere kaptanın masasına davet ediliyordu. Judith'in tavsiyeleri o akşamın ana yemeği olan peksimetle servis edilen köri soslu koyun etinin yeterince lezzetli olmasını sağlamıştı. Herkes yemeğini iştahla yerken Pet kendi tabağına doğru düzgün dokunmamış, çatalıyla tabağın içindekilerle oynamakla yetinmişti. Masa arkadaşları arasındaki popülerliği bu tuhaflıkları yüzünden sekteye uğrabilirdi. Fakat mesleği hemen hemen her durumda diğer insanlara uyum sağlamayı gerektiriyordu. Pet kendini etrafındakiler tarafından katlanılan değil, varlığından keyif alınan biri olacak kadar uyumlu bir insan haline getirmişti. Hal şarap sürahisini gülümseyerek elden ele geçirdikten sonra ona döndü. ''Boğazınızı ıslatın Bay Pet. İki gece önce benden hikayemi anlatmamı istediniz. Şimdi sıra sizde. Anlatın bakalım. Kaptan Trump'un hayatınızı kurtardığı okyanusun bu yakasına sizi hangi rüzgar attı? Ve en baştan uyarmak isterim. Trump, sizin yolculuğunuzun da hadisesiz geçmediğini tahmin ediyorum. Sizin hikayenizi de dinleyeceğim.'' Hollandalı alçak gönüllülükle omuzlarını silkti. ''Bir iki enteresan şey oldu tabii.'' dedi haylaz bir edayla gülerek. Pet keskin bir gözün şaraba dokunmadığını fark etmesi ihtimaline karşın kendisine yarım kadeh doldurup bir yudum aldı. Boğazını temizleyerek söze başladı. Hatırlayacağınız gibi Earl of Cumberland ile Bombay'dan yola çıkmıştım. Doğu Hindistan şirketi adına aristokrat yerlilerle bir dizi görüşme yürütmek, ticaret anlaşmaları yapmak ve buna benzer şeyler için Hint adalarına gelmiştim. Görüşmeler sonuçlandığında idarecinin konağında Kaptan Goddings'le tanıştım. O da nezaket göstererek güherçile yüküyle Londra'ya gidecek olan Earl of Cumberland'de bana bir yer ayarladı. Will Stanley ve koca Daniel hep bir ağızdan ıslık çalar gibi yaptılar.
Böyle bir şey beni ölümüne korkuturdu. Gemi ambarını büyük bir cephaneliğe dönüştürmek gibi bir şey bu. Havaya uçması için tek bir kıvılcım yeter de artar dedi Stanley.
Hikayemi anlatınca korkmakta haklı olduğunuzu göreceksiniz dedi Pet. Ama gemi yol alırken herkesin keyfi yerindeydi. Kaptan Goddings neşeli ve içten bir adama benziyordu. Mürettebatının gemiye verdiği sosis ismi onu çok eğlendiriyor gibiydi.
Judith araya girip, "Bağışlayın Bay Pat ama espriyi anlayamadım ben" demeden önce kibar kahkahalar atıldı. "Lütfen kötü hissetmeyin hanımefendi, itiraf etmeliyim. İlk duyduğunda ben de hiçbir şey anlamamıştım. Öyle ki Kaptan Goddings açıklama yapıp esprinin et ve kasaplıkla ilgili olduğunu belirtmek zorunda kalmıştı. Anlaşılan Cumberland'deki insanlar özel bir tarifle sosis hazırlama konusunda nam salmışlar. Söylemese ben de anlamazdım."
"O halde anlatın bize şu sosisi ya da adı her neyse işte" dedi Ned Tyler. Sabırsızlığı baskın gelmişti. "Düzgün bir gemiydi değil mi?"
Pat başını sallayarak onayladı. "Bence öyleydi Bay Goddings. Bana teknik detaylarını anlatmaktan büyük keyif alırdı. Sanırım böyle bir gemide olmanın ne büyük bir ayrıcalık olduğunu ima ederek beni etkilemek istiyordu. Bu arada geminin yapımında 200'den fazla ağaç kullanıldığını söylemişti. Ana direk ve diğer direkler için kullanılan çamlar kolonilerden gelmiş, fakat orta kısım Dean ormanlarının kaliteli İngiliz meşesinden yapılmış. Yoksa New Ormanı mıydı? Tam olarak hatırlayamıyorum. Fakat sizi temin ederim Bay Tyler, direk ve armalarında yelken ve silahlarına kadar gemi en kaliteli parçalardan inşa edilmişti. Zaten tipik bir ticaret taktiğidir bu. Kazançları yüklerin sağ salim varmasına bağlı olduğundan şirket en kaliteli ticaret gemilerini görevlendirir."
"Kaptan Goddings'in ismi bana da yabancı gelmiyor" dedi Hal. "Herhalde babam onu tanıyordu."
"Ha evet, şimdi hatırladım. 53'teki Scheveningen Savaşı'nda birlikte savaşmışlardı. Babam onun yanınızda olmasını isteyeceğiniz türden iyi bir adam olduğunu söylemişti."
"Ah Scheveningen, çok acı bir olaydı o" dedi Ned Tyler beyaz kafasını iki yana sallayarak. "O gün çok fazla iyi adam sulara gömüldü. Birçok gemi de öyle. İşaretlere kulak vermemiz gerekirdi."
Yıllar öncesini zihninde canlandırırken gümüş sakalını sıvazladı.
"Bir gece evvel rüzgar çok şiddetliydi. Tanrı'nın bize bir şeyler söylemeye çalıştığını tahmin etmeliydik."
"Sizin eskimiş hikayelerinizi yeterince dinledik Bay Tyler" dedi Han. "Böyle giderse Bay Pat'in hikayesinin sonunu öğrenemeyeceğiz."
Pat'e bakıp tek kaşını kaldırdı. "Bay Tyler'ın kusuruna bakmayın, eminim biz denizcilerin fazlasıyla batıl inançlı olduğunu biliyorsunuzdur."
"Bunun için geçerli sebepleriniz var" dedi Tyler. "Bir keresinde Plymouth'ta bir handan çıkarken kızıl saçlı bir güzel gelip yardım edip edemeyeceğini sormuştu. Üstelik Lostrom'a da ağzını bile açamadan..."
"Ya da başka bir yerini" dedi Aboli sırıtarak. Sonra Judith'e baktı. "Bağışlayın."
"Sorun değil Aboli" dedi Judith gülümseyerek. "Son yılımı erkeklerden oluşan bir orduda tek kadın olarak geçirdim. Emin olabilirsin bundan çok daha kötülerini duydum."
"Şimdi de ben anlamadım. Affedin Bay Tyler ama Lostromo'nun bir fahişeyle karşılaşmasının ne sakıncası var?"
Ned gemiye binmeden kızıl saçlı bir kadın görmenin şanssızlık getirdiğine inanır diye açıkladı Hal. Kötü talih alameti olan kırmızı saçlı kadın veya erkekten, bu inanış hem kadın hem erkek için geçerlidir. Önce ilk siz konuşursanız sorun yok tabii.
"Ah anlıyorum" dedi Pat. "Bu karşılaşmadan sonra adama ne oldu?"
"Güverte iskelesinden düşüp bir taş gibi suda battı."
Ned başını sağa sola sallayıp parmaklarını şaklattı.
"Öylece gitti. Zavallı herif Cape diye yola çıkıp Plymouth limanında boğuldu."
"Ben batıl inançları pek önemsemem Bay Tyler" dedi Pat. "Önce Tanrı'ya güvenirim, sonra da kendime. Ve son yaşananlar bana haklı olduğumu gösterdi. Neticede şu an burada sizinle bu harika yemeğin tadını çıkarıyorum. Oysa Kaptan Goddings gemisi ve tüm mürettebatı denizin dibindeler."
Bu tatsız sözler üzerine masada bir mırıldanma oldu. Doğa olayları, düşman ve kötü talihin, insafında sürekli ölüm riskiyle yaşayan adamların zihinlerinde bazı görüntüler canlanmıştı. Ned Tyler tam karşılık vermeye hazırlanırken Hal ona dilini tutmasını söyleyen ikaz dolu bir bakış attı.
"Sizi temin ederim, bir daha araya girmeyeceğiz Bay Pat" dedi Hal. "Şimdi lütfen hikayenizi bitirin." "Gayet tabii kaptan. Dediğim gibi Kaptan Goddings güverçile yüküyle Londra'ya gidiyordu. Bay Stanley'nin de belirttiği gibi bu tehlikeli bir girişimdi ve bir an önce üstlerime rapor vermem gerektiği için İngiltere'ye dönmek zorunda olmasaydım, hala da öyle olduğunu eklemeliyim, Earl of Cumberland'e binmezdim.
Umarım beni cesaret yoksunu biri olarak görmezsiniz. Kısacası gemide yangın çıktı. Masada oturanların ciddiyete bürünmüş yüzlerine baktı. Denizde çıkan yangının en büyük tehlikelerden biri olduğunu bir kara adamı olarak ben bile biliyorum. Nitekim sizin hikayenizde böyle bir olayla sonlanıyordu Kaptan Courtney. Ancak siz Buzzard denen adamı öldüren yangının sebebini biliyordunuz. Bense Earl of Cumberland'daki yangını neyin başlattığını bilmiyorum. Tek söyleyebileceğim, akşam yemeğinden sonra her zamanki gibi Kaptan Goddings'le kamerasında keyifli bir sohbet halindeyken kulağımıza telaşlı sesler geldi. Sonra gözleri korkuyla büyümüş bir mürettebat üyesi çıka geldi ve panik halinde "Yangın, yangın, çabuk gelin kaptan, Tanrı aşkına çabuk gelin!" diye haykırdı. Cesur bir adam olan kaptan kendi güvenliğini aldırmayıp görev aşkıyla kameradan çıktı ve ölüme gittiğini bile bile gemisini ele geçiren alevlerin içine daldı. Önce onun peşinden güverteye çıktım. Adamlar karanlıkta alev almış meşaleler gibi koşturuyordu. Alevler kıvılcımlar saçarak yıldızlara doğru gökyüzüne yükseliyordu. Ana direği bile geçmişlerdi. Etrafta öyle bir çatırtı vardı ki sanki yangın bizzat şeytanın soluğuydu. "Peki siz nasıl kurtuldunuz Mainhair?" diye sordu Trump. "Kendi deyiminizle cesaret yoksunu biri olarak yani." "Tanrı'nın yardımıyla bayım. Ayrıca sizden o sözü geri almanızı isteyeceğim," dedi Pat sert bir şekilde. "Belki de ben yanlış anladım," dedi Trump. "Az önce cesaret yoksunu biri olarak güher çileyle dolu o gemide seyahat etmek istemediğinizi söylediğinizi sandım." Masum bir ifadeyle masada oturanlara baktı. "Ben mi yanılıyorum?" Odayı ani bir gerginlik kapladı. Hal olaylar daha ileriye gitmeden araya girmesi gerektiğini fark etti. "Bay Pat'i yanlış anladınız. Kendisi cesaret yoksunu biri olduğunu zannetmememizi istemiş. Tehlikeli yük taşıyan bir gemiye binmekten çekilmenin mantıklı olduğunu belirtmişti." Bu açıklamadan sonra Bay Pat'in cesaret yoksunu olmadığı ve mantıklı bir insanın bu düşüncede kusur bulamayacağı konusunda sizinle hemfikir olacağınıza eminim. Trump haylaz ve aldatıcı tebessümlerinden birini takındı. "Ah, gerçekten de İngilizcenizi anlayamamışım öyleyse. Cahilliğimi ve peynir kafalılığımı mazur görün. Hollandalılara böyle diyorsunuz değil mi?" "Mazur görmek mi?" dedi Bay Pat. "Yanlış anlamayı mazur görebilirim, evet. Fakat kazazede olmak dışında hiçbir suçu bulunmayan bir yolcuyu leş gibi kokan bir deliye tıkmanızı, işte bunu mazur göremem Kaptan Trump." "Birçok kez anlatmaya çalıştığım gibi bu sadece sizin güvenliğiniz içindi." "Baylar, yeter. Masamda bu tür tartışmalar istemiyorum. Bay Pat, lütfen hikayenizi bitirir misiniz? Hikayenizde merak ettiğimiz bir eksik var. Earl of Cumberland'daki onca adam arasından nasıl oldu da yalnızca siz kurtulabildiniz?" Bay Pat bir süre bir şey söylemedi. Buz gibi bakan mavi gözlerini Kaptan Trump'a dikmişti. Fakat sonra bir rüyadan uyanmış gibi tekrar canlanarak konuştu. "Daha evvel belirttiğim gibi iki güç sayesinde Tanrı'nın lütfuna ve kendi inisiyatifime güvenirim. Anlaşılan Tanrı'nın sevgili kuluymuşum. Alevleri söndürmek konusunda mürettebatın çabalarına bir katkım olmayacaktı. Aksine onlara yardım etmeye kalksam sadece engel teşkil edecektim. Durum bu olunca ikileme düştüm. Gemide kalmalı ve batması halinde onunla birlikte mi gitmeliydim? Yoksa okyanusun ortasında bir başıma olacağımı bile bile kaçmanın bir yolunu mu aramalıydım? O zaman Tanrı'dan bana bir yol göstermesini istedim ve beni yanıtsız bırakmadı. Onun varlığını hissettim, sesini duydum. Bana kaçmam gerektiğini söyleyerek bunu nasıl yapacağımı gösterdi. Karşımda kaptanın karyolası duruyordu. Sizinkine çok benziyordu Kaptan Courtney. Yalnızca biraz daha dardı." Halın karyolasının neden geniş olduğunu düşünen herkesin neşesi yerine geldi. Pat buna aldırış etmeyerek sözlerini sürdürdü. "Ne yapmam gerektiğini hemen anladım. Kıç tarafındaki pencereleri kırmak için karyolayı kullandım, sonra da yatağı denize attım ve ardından kendim de atladım." "Ben yüzme bilmiyorum." Kahkahalar şaşkınlık dolu ifadelere dönüştü. "Ama o halde nasıl?" diyerek araya girdi koca Daniel. "Biliyorum Bay Fisher, aynı şeyi ben de kendime sordum.
Karanlıkta yüzen yatağı nasıl buldum ve suda nasıl ilerleyebildim? Açıkçası hiçbir fikrim yok.
En azından bu kısmı tamamen gerçek diye düşündü Pet kendi kendine, sonra devam etti. Tek söyleyebileceğim, kendimi yatağın üzerinde bulmuş olmam. Çok geçmeden güneş gibi doğan parlak bir ışık gördüm. Öyle parlaktı ki gözlerim yanıyor sandım. Hemen arkasından güherçilenin patlama sesi duyuldu. Ortalık mahşer günü gibiydi, sağır ediciydi. Tek işittiğim kulaklarımdaki çınlamaydı. Zamanla o da geçti. Ve sonra? Sonrası tam bir hiçlik. Sakin bir geceydi. Fazla rüzgar yoktu. Havaya korkunç bir sessizlik hakimdi. Gemi ve gemidekiler arkalarında ne bir ses ne de bir görüntü bırakmış, yok olup gitmişti.
Masaya sessizlik çökmüştü. Herkes Pet'in anlattığı korkunç hikayeyi hazmetmeye çalışıyordu. Sonunda sözlerini tamamladı.
Kendimi tabiatın merhametine bırakarak sürüklenmeye devam ettim. Ta ki Delft'teki gözcü beni fark edene kadar. Hayatımı o keskin gözlere borçluyum.
Sonra neler olduğunu hepimiz biliyoruz dedi Hal, yeniden tartışma çıkmasını en başından engellemek için. Eminim artık hepiniz yatmak için sabırsızlanıyorsunuz.
Affedersiniz kaptan diyerek araya girdi Trom.
Evet.
Bana hikayemi sormuştunuz.
Eminim yarına kadar bekleyebilir.
Çok kısa bir hikaye.
Haydi ama kaptan, izin verin adam sırasını savsın dedi Ned Tyler.
Evet, biz de azıcık vodka içeriz diye ekledi koca Daniel.
Çok az ama diyerek teslim oldu Hal. Kaptan Trom kısa bir hikaye olduğunu söyledi zaten.
O halde devam edin. Masadakiler dinlemek istediğine göre anlatın bakalım.
Trump masadakilere baktı, boğazını temizleyerek söze başladı. Batavia'daki bir kızla aramda özel bir durum oldu. Adı Christina'ydı, bir amiralin kızıydı. Hal da masadakiler gibi meraklanmıştı. Bu Hun mürettebatı alçak sesle imalı birkaç yorum yaptı. Judith bunları duymazdan geldi fakat Hal devam edin deyince yüzünde belli belirsiz bir tebessüm belirdi. Trump gülümsedi. En eski hikayelerde bile vardır ya, işte dans ettik, güldük, seviştik. Tek kaşını kaldırdı. Sonra bir gün bana ve daha fenası babasına hamile olduğunu söyledi. Doğrusu adamın sinirden barut gibi patlayacağını zannediyordum. Gemideki bir zabit olarak beni severdi ama tohumlarını kızına ekmiş biri olarak...
''Patladı mı peki?'' diye sordu Hal.
Trump başını salladı. ''Hayır, daha kötüsünü yaptı. Amiral kış ortasındaki Kuzey Denizi gibi soğuk ve sakindi. Bana beni ailesinin bir parçası olarak görme fikrinden hoşlanmadığını, fakat seçme şansı olmadığını söyledi. Kızıyla bir hafta içinde evlenmek zorundaydım.''
''Ve siz de kaçtınız.''
''Ben Christina'yı sevmiyordum, o da beni sevmiyordu. Sevdiğini sanmıyorum, tam olarak değil.'' Bir süredir kafamdan geçirdiğim bir planım vardı. Önce amiralin yanına gidip şöyle dedim. Pekala, kızınızla evleneceğim. Ama insanların bunun bir aşk evliliği olduğuna inanmaları için kilisede nikah ve arkasından yemekli bir düğün olması şart. Ve bunun için bize en az 2 hafta gerek.
Kabul etmek istemedi ama haklı olduğumu da inkar edemedi. Böyle bir şey benim açımdan daha iyi görünecekti. O ve ailesi içinse daha az utanç verici olacaktı. Ardından Batavia'daki zanaatkarlara gidip onlara, bana 10 gün içinde şu emanetlerden 6'şer tane yapın dedim. Sonra da çalıştığım ve tüm mürettebatını tanıdığım gemiye gittim ve bir planım var, benimle gelin, hepimiz zengin olalım dedim.
Onlar da size inandı mı diye sordu Hal şaşkınlık içinde.
Onlar istedikleri şeye inandılar. Çoğu baskı görmüş insanlardı. Doğu Hint adalarında çürüyerek ölmek istemiyorlardı, eve gitmek istiyorlardı. Onlara dedim ki sizi cebinizde altınla Hollanda'ya geri götüreceğim ve bütün kızlar peşinizden koşacak.
Trump olanları anlatırken öyle bir coşkuyla konuşuyordu ki Hal evinden binlerce mil uzakta, yoksul, eğitimsiz, çoğunluğu cahil bir grup denizcinin zengin olmak için bu adamın delice planlarına dahil olmaya nasıl razı geldiklerini kavradı.
Derft'in mürettebatı mı bunlar?
Elbette diye yanıtladı Trump. Böylece günler geçti. Ben çok gergindim. Kendi kendime bu kahrolası yerliler siparişleri zamanında yetiştiremezlerse hayatımın sonuna kadar burada Christina ve babasıyla, daha da kötüsü annesiyle yaşamak zorunda kalacağım diyordum. Fakat düğüne 2 gün kala siparişler hazırlandı. Onları bir arabaya atıp limana taşıdım.
Delft'in mürettebatı beni bekliyordu. Sandıkları yükleyip yola çıktık, özgürdük. Ancak bir şey daha var. Belki bunu daha evvel söylemeliydim.
Trump masadakilere bakıp öne doğru eğildi ve diğerleri de hikayeye doğru fiziksel olarak çekiliyormuş gibi aynısını yapmak zorunda hissettiler.
Delft çok özel bir tekneydi. Çünkü ne bir donanma gemisiydi ne de Hollanda Doğu Hindistan şirketine ait ticari bir gemi. Delft Christina'nın babasına amirale aitti. Onun gezi teknesiydi.
Trump'un yarattığı gerginlik kahkahalar ve alaycı gülüşmelerle dağıldı.
''Sizi selamlıyorum kaptan'' dedi Aboli kahkası sona erdiğinde. ''Büyük bir adamın kızını almışsınız ve kız artık bakire değil sizin yüzünüzden.''
''Pek emin değilim'' dedi Trump. ''Bunu ilk kez yapan biri gibi durmuyordu.''
''Ama kızla mercimeği fırına vermişsin ve annesi, babası ve tanıdıklarının önünde sözünü tutmayarak şerefine leke sürmüşsün. Sonra da kaçmışsın. Hem de babasının gemisiyle. Neden hala ölü değilsin?'' ''Bunu kabile reisimiz Mona Matapa'ya yapmış olsaydın peşine en vahşi savaşçılarını takardı. Onlar da seni bulur ve...''
Aboli yırtıcı bir keyifle iç geçirdi.
''Haykırıp ölmek için yalvarana kadar yavaş ve acılı bir şekilde öldürürlerdi.''
''İnanın bana'' dedi Trump, ''Christina'nın babası aynen böyle hissediyor. Sizi temin ederim ben gittikten sonra Batavia'ya yanaşan her Hollandalı geminin kaptanına beni yakalaması söylenmiştir.'' Başımı omuzlarımın üzerinde ya da kanlı bir çuvalın içinde Batavia'ya getirecek kişiye ödül vaat ettiğine eminim. O nedenle seçim yapma şansınız var kaptan. Bizi Hollandalılara verirseniz ölürüz. Sizin geminiz de aylardır savaştaydı. Siz de adam kaybettiniz. Bu gemiyi hareket ettirebilmenizin tek sebebi Afrikalı savaşçıları birer denizciye çevirmiş olmanız. Ama onlar buraya, Afrika'ya aitler. Oysa siz şu anda Cape'e gidiyorsunuz. Onun ötesi Atlantik, sonra İngiltere ya da Hollanda'ya yol alabilirsiniz. Ben eve gitmek istediğinizi düşünüyorum Kaptan Courtney. Kısacası kuzeyin serin sularını bilen denizcilere ihtiyacınız var. O yüzden beni ve adamlarımı alın. Bizi mürettebatınız olarak kabul edin. Sizi evinize biz götürelim.
12. ayrımın sonu. Sayfa 126.